Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta bu saatte bu mikrofonlardan sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisine hoş geldiniz. Evet, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını ele alacağız. Onlar üzerinde imali fikir edeceğiz. Evet, hatıralar, geçmişte yaşanmış hadiseleri bizzat gözleriyle müşahede edenler ne derece kıymetli. Çünkü bugün elde edilmesi hayli zor bir şey bu. Onun için bu haftada bakalım hatıralar programı bizi nereye, mazinin hangi köşesine götürecek? Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere takdim etmeye çalışacağımız hatıralar Malik Aksel'e ait. Malik Aksel, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasını yaşamış, uzunca bir ömür sürmüş bir ressam. Onun İstanbul'un Ortası adlı bir hatırat kitabı var. Küçük küçük hatıra makalelerden teşekkür eden hayli kalın bir kitap bu. Biz buradan bizim ilgimizi çeken, sizin de ilginizi çekeceğini umduğumuz pasajları, hatıraları nakledeceğiz. Şimdi kitabın adı İstanbul'un Ortası. Akla geliyor, İstanbul'un ortası ne demek? Hani Nasrettin Hoca merhuma sormuşlar, dünyanın merkezi neresidir? Ayağımı bastığım yerdir demiş. Nereden belli demişler? İnanmıyorsanız ölçün, bakın. Şimdi İstanbul'un ortası da böyle bir orta olmasın sakın. Fakat öyle değil. Şehzade Camii'nin Vefa'ya dönen köşesinde somaki bir mermer sütun var. Bu sütunun alt kısmı yolun yükselmesi dolayısıyla toprağa gömülmüş bir halde. Bu somaki sütun üzerinde görülen demirden bir mil onun kendi çevresinde döndüğünü gösteriyor. İşte İstanbul halkı bu sütunun İstanbul'un ortasına işaret ettiğine inanıyor. Bu düşünceyle haritaya baktığınız zaman eski İstanbul'un, sur içi İstanbul'un ortasının bu bölgeye rastladığı hakikatine varılır. Buna benzer bir sütun da Sultanahmet'te var. Oraya da İstanbul'un merkezi derler. Fakat ikisinin arasını şöyle telif etmek mümkün. İmparator Theodosius zamanında İstanbul, sur içi İstanbul'u daha küçüktü. Surlar bugünkü Saraçhane'den geçerdi. Yani Marmara Denizi'nden başlar, Yeni Kapı'dan efendim ta Saraçhane'yi aşar ve Haliç'e inerdi. Daha sonra İmparator Justinianus, daha doğrusu özür dilerim, Konstantinos'un surları böyleydi. Yani eski İstanbul'un ortası Sultanahmet oluyordu. Ancak İmparator Theodosius bugün eserleri kalmış olan surların ilk halini yaptırdığı zaman, İstanbul'u genişlettiği zaman İstanbul'un ortası işte bu Vefa tarafına taşınmış oldu. Evet, aslında vezneciler, direkler arası, şehzadebaşı, Saraçhane bir bütün sevgili dinleyiciler. Çok defa hepsine birden şehzadebaşı deniyor. Bu semt sadece bir coğrafi merkez değil, İstanbul'un aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi idi. Sultanahmet'ten divan yoluyla bir kültür çizgisi şehzadebaşında son bulduğu gibi diyor Malik Aksel, Fatih'ten gelen bir kültür çizgisi de Süleymaniye, Laleli ve Aksaray'dan gelenlerle birleşir. Bu bölge Türk gelenekleriyle yoğrulmuş bir bölgedir. İstanbul'un birbirine en yakın sanat ve kültür eserleri burada yan yanadır. Yanan, yıkılan camiler bir yana bırakılırsa Camcı Ali, Kuyucu Murat Paşa, Kalenderhane, Balabana, İbrahim Paşa, Dev Şehzade Camii ve bitişinde de Burmalı Camii ile Altunizade Camii arka arkaya dizilirler. Evet. Bu ibadethanelerin çevresinde vaktiyle tiyatrolar, kahveler, karagöz oyuncuları, meddahlar, orta oyuncuları, daha neler neler vardı. Evet. Vaktiyle, şimdi mesela Ramazan aylarında eski Ramazan ayları anlatılır. İşte o zaman hep bu şehzadebaşı gösterilir. Evet, gerçekten şehzadebaşı İstanbul'un bir eğlence merkeziydi. O zamana göre eğlence merkezi. İşte o eğlenceden anlaşılan orta oyunu, meddah, karagöz ve kıraathaneler idi. Bir de tiyatrolar vardı. Eski zamanlarda bu kadar tiyatro yaygın değildi. Ecnebi kumpanyalar gelir, tiyatro oynatırlardı. Tiyatroda da önce bir dram, arkasından bir trajedi, komedi, sonra bir trajedi oynanır ve biterdi. Bu tiyatrolarda Müslüman oyuncular oynayabilirdi ama Müslüman kadınlar tiyatro sahnesine çıkamazdı. Onun için hep tiyatro oyuncusu hanımlar gayrimüslim hanımlardan olurdu. Vaktiyle diyor Malik Aksel, tiyatrolarda kadınlarla erkekler ayrı ayrı yerlerde otururlardı. Tiyatroya kadınlar gidebilirdi ama bunlar localarda, kafeslerin arkasında seyretmeye memur idiler. Evet, İstanbul'un hiçbir yerinde devamlı gazino ve tiyatro tutunamazdı ama direkler arası meşhur kahvaneler ve tiyatrolarla doluydu diyor Malik Aksel. Hatta bir ara Yeşil Tulumba'da Hacı İzzet Efendi'nin Dilküşah Kıraathanesi'nde tiyatro oynatılmıştı. Tiyatro olduğu zamanlar mahalle halkı boş durmadı. Burası evliya yatağıdır diyerek mahkemeden bir heyet getirdi. Ve neticede tiyatro apar topar buradan kaldırıldı. İşser Komiser İshak Necati Bey'e, oradan Zaptiye Nazır Şefik Paşa'ya intikal etti. Ve bu tiyatro mahalle arasından kaldırıldı. Yani o zaman tiyatrolar, eğlence yerleri de belli bir yerdeydi. Mahalle aralarında efendim tiyatrolar ve buna benzer eğlence yerleri olmaz. Tek bir yerde olurdu. Efendim, vaktiyle direkler arasında Mınakyan Efendi isminde bir oyuncu vardı, çok meşhur. Onunla beraber çalışan meşhur bir aktör Hulusi Bey vardı. Nevi şahsına münhasır bir kimseydi bu Hulusi Bey. Sahne arkadaşlarına benzemezdi. Yani içkiye, bohem hayatına, harabatiliğe özenmezdi. Tiyatroya gayet ciddi bir şekilde girerdi. Sanat ona fazla bir şey kazandırmadığı halde o ona yürekten bağlıydı. Ekmekçi Kadın'da, Dilenci Kız'da falan çok meşhur başroller oynadı. Bir gün aktör Hulusi Bey diyor, Malik Aksel anlatıyor şimdi bunları hep. Tiyatro arkadaşlarıyla konuşurken damdan düşer gibi ben öldüğüm zaman cenazemde padişah bulunacaktır diyor. Arkadaşları bununla alay ediyorlar. Hatta biraz da bunadı herhalde diyorlar. Bir hafta 10 gün kadar bir zaman sonra Sultan Reşat Eyüp'e cuma selamlığına gidiyor. Cuma namazından sonra padişah musalla taşının önüne geliyor. Namaza duruyor. Cenaze namazına. Burada musalla taşı üzerinde bulunan cenaze işte bu aktör Hulusi Bey'e ait. Büyük bir cemaat, ortasında Sultan Reşat, arkasında Hulusi Bey'in arkadaşları efendim saf tutuyorlar. Ve namazdan sonra da arkadaşlarının konuştukları tek şeyi tabii Hulusi'nin bir müddet önce söylediği söz. Evet, insanın bazı şeyler içine doğuyor, kalbine doğuyor. Tiyatrodan ziyade halkın ilgi gösterdiği şey Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah'tı sevgili dinleyiciler. İlk defa Bursa'da Karagöz'ü hayal şeklinde oynatan Şeyh Güçleri olduğu söyleniyor. Karagözcülerin piri bu Şeyh Güçleri. Şeyh Güçleri'nin mezarının üzerine türbe değil apartman yapılmış yıllar önce. Şimdi ne Şeyh Güçleri'nin hayal perdesi var. O perde de Şeyh Güçleri'nin mezarı gibi yıkıldı. Eski Türk zevki, eski Türk sanatı bir mum gibi direkler arasında eridi. Arkasından mum gibi direkler arasının da direkleri çöktü diyor Malik Aksel. Evet. Evet, bu bahiste Malik Aksel İstanbul'un yok olan sanat eserlerinden bahsediyor. Ve İstanbulluların en çok korktuğu afetlerden biri olan yangın afetinden bahsediyor. Gecenin bir vaktinde korkunç bir ses. Yangın var. Bu mahalle bekçisinin sesidir. Arkasından tak tak tak. Saati ifade eden ucu demirli sopasının gürültüsü. Buna mahalle köpeklerinin karşılık vermeleri, göklerde korkunç bir kızıllık. Bu trajedinin birinci perdesi. Gecelik kıyafetiyle sokağa fırlayanlar, şaşkın şaşkın yangının nerede olduğunu soranlar. Bekçiye söylendiği halde bir türlü aklında tutamamıştır. Dar sokaklar arasından yangın kulesi de görülmez ama gökyüzünde kıvılcımlar dolaşıyorsa yangın yakında demektir. Bir telaş, bir gürültü. Mahalle halkı içinde evleri 2, 3, hatta 4 kere yananlar, tecrübeli olanlar vardır. Bunlar apar topar eşyalarını bir kenara yığarlar, ellerinde su kovalarıyla dama çıkarlar. Damlara bazen ıslanmış halılar sererler. Bunlar uçuşan kıvılcımlara karşı alınan tedbirlerdir. Atlı itfaiye arabalarının garip çanları, tulumbacıların naraları uzaktan yakından gelmeye başlar. 23 Temmuz 1911 tarihinde Uzun Çarşı yangını olmuştu. Donanma ve Kandil gününe rastlamıştı. Yani 23 Temmuz hem meşrutiyetin ilanı olduğu için o zamanlar bayramdı, hem de Kandil'e denk gelmiş. Saç semaverde ateş unutulmuş, açık bulunan pencereden rüzgarın esintisiyle etrafa yayılmış. O sırada evde herkes de donanmaya çıkmış. Donanma yani her taraf ışıklarla aydınlatılır, hava, şimdi havai fişekler falan yapılıyor. O zaman da donanma bunun gibi bir şey. İşte İstanbul'un en büyük yangınlarından biri böyle başlıyor. Gökyüzünde alev halinde yıldız yıldız dolaşan tahta parçaları, çiviler. Beyazıt yangın kulesinin işaret sepetlerini bile tutuşturuyor yangın. Bu İstanbul tarihinde görülmemiş bir hadise. Yangın birden gökyüzünü sarıyor, uçan kuşlar dahi kavrulup düşüyorlar. Bu yangın çakmakçılardan çifte saraylara, oradan şehzade başına atlıyor. Camcı Ali mahallesine geçiyor. Orada bir evin saçağının tutuşmasıyla ikiye bölünüyor. Balaban, Kemalpaşa, Kızıltaş, Mimar Kemalettin camilerini, Çukurçeşme karakolunu silip süpürdükten sonra Aksaray'da tekrar iki kola ayrılıyor, su gibi, sel gibi. Buradan Langa'ya, Yenikapı'ya, sonunda denize dayanıyor. Asıl acıklı taraf bu evlerde bulunan Türk sanatı ve Türk kültürünün yok olması. Minyatürlü divanlar, tesipli musaflar, yazma tek nüsa kitaplar, türlü nadide el işleri, daha doğrusu sayılamayacak çeşitten sanat eserleri. Hep bu cicili bicili konaklar, köşkler ve nihayet tahta evlerin içinde eriyip bitti. Edebiyatçılarımızın güzelliklerini, hatıralarını anlata anlata bitiremedikleri İstanbul'a has dantel gibi süslü yapılar ne yazık ki Türk sanatında büyük boşluklar meydana getirdi. Evden çok bir mobilyayı andırırdı bu yapılar. İkbal sahibi kimselerin, paşaların, vükelanın, vüzeranın oturdukları binalardı. Yapı malzemesinin hafif oluşu bunların bir çeşit göçebelikten kalma manasını taşıyacağı söylenemez. Çünkü bu yapılar Türklerin üç kıtaya hakim oldukları bir devrin hatıralarıdır. Hatta taş yapılardan daha pahalıya çıkan eserlerdir. Ama sıhhidir. Zelzeleye karşı da dayanıklıdır. Vaktiyle İstanbul'da taş binalar yapılırdı. Sultan II. Bayezid devrinde büyük bir deprem oldu. Bu depremde İstanbul'da çok zayiat verildi. Bundan sonra artık İstanbul halkı taş değil de tahta, Bağdadi binalar yapmaya başladı. Bağdadi binalar depreme çok mukavemetlidir. Ancak yangına hiç dayanamaz. Şöyle düşünmüş İstanbul halkı. Deprem semavi bir sebep. Yani önceden takdiri mümkün değil, korunması da mümkün değil. Ama yangın arizidir. Yani insan eliyle ortaya çıkar, kaçmak mümkündür. Yangına sebebiyet vermemek mümkündür. O zaman yangından korunmak daha ehvendir, depremden korunmaktansa demiş ve ahşabevi tercih etmişler. Vaktiyle yangınlar sebebiyle vezirler, paşalar harbe gittikleri zaman Selahattin Camii'nin kubbelerinin yanlarında demir kafesli 4 tane hücre olur. O hücreden birine kıymetli eşyalarını koyarlarmış yanmasın diye. Cami avlularını da ecdat büyük tutarmış yangınları önlemek için. Fakat yangının bazen hiç önüne engel olamaz. Nitekim büyük yangınlarda camilerin kubbe kurşunları, minare külahları bile erimişti. İstanbul'da öyle yangınlar oldu ki Aksaray'daki yangın Koskay'ı Temmuz sıcağına çevirdi. Soğuktan titreyenler bu defa sıcaktan bunaldılar. Bu yangınlarda aklını kaçıranlar, evinin kıymetli mücevheratını yahut nadide bir eseri kaçıracaklarına bir süpürge, bir faraş ile baş açık, ayak çıplak sokağa uğrayanlar az değildi. Böyle zamanlarda tulumbacılar bu namahremi örtmek için yangını bile unuturlardı. Bazen evde kalan bir kanaryayı kurtarırken ateşler arasında kaybolanlar dahi olurdu. Meşhur Hatip Ebru'su diye nam salan Ebru'ları kurtarmak için yangına kendisini atmış Ayasofya Hatibi işte böylece yanmış. Ebru'ları kurtarayım derken. Yangından sonra bir paşa konağının kameriyesi derduşların sığınağı olurdu. Buralardan gece geçilemediği gibi polis bekçi dahi uğrayamazdı. Hele sayfiyede bulunup da dönüşte evinin küllerini görenler, zengin iken bir anda kül fukarası olanların acıklı hikayeleri o devrin bitmez tükenmez hikayeleriydi. Burada kaderin cilvesine boyun eğmekten başka elden hiçbir şey gelmezdi. Çünkü gözyaşlarıyla yangın söndürülemediği gibi tesellinin de kâr etmeyeceği malum. Şehirde kulaktan kulağa haberler dolaşırdı. Yangına su yerine gaz sıkılmış, kundak sokulmuş diye. Bunlar doğru değilse bile yangından sonra halkın elinden arsaları yok pahasına alanlar olurdu. İşte Cemil Paşa, İstanbul Belediye Başkanı iddiatçıların İstanbul'un parklarını böyle gözyaşlarıyla meydana getirdi. İstanbul'u Paris'e benzeteceğim diye Mimar Sinan'ın eseri olan Ayasofya hamamını bile yıkmaya çalıştı da Sultan Reşat bu benim ecdadımın yadigarı sen bunu nasıl yıkarsın diye karşı çıktı. Nasıl olduysa o da işte böylece Mimar Sinan'ın Ayasofya hamamı padişah kuvvetiyle kurtarıldı. Sultanahmet ile Ayasofya'nın arasında koca bir mahalle vardı sevgili dinleyiciler. İşte 1911 yangınında o da yandı. Rivayete göre belediye başkanı buraya hiç müdahale etmeyin ben orayı park yapacağım dedi. Yanan evlerin yerini ucuz pahaya aldılar ve oraya şimdi bugün gördüğünüz parkı yaptılar. Paris'e benzedi şehir. Boşuna demiyor Malik Aksel. Gözyaşlarıyla kurulmuş bir park. Evet. Osmanlı Devleti'ne 500'e yakın yıl başşehirlik etmiş olan İstanbul'un sanat hazinelerini kemiren bu yangınlar hep o kuş kafesi gibi tahta evlerden, tahta ev alışkanlıklarından çıktı. Şehrin dörtte biri yanar yok olur, diğer taraftan yine durmadan tahta evler yapılırdı. Üzerine de üstelik yağlı boyalar sürülürdü. Çoğu reçineli çam tahtası olan çıra gibi bu evlerin yaz sıcağında kavdan farkı olmazdı. Evet, Malik Aksel ahşap ev geleneğinin yangına sebebiyet verdiğini söylüyor. Evet, bu doğru. Ancak biraz evvel söylediğim gibi ahşap ev yapmanın da bir mantığı, bir sebebi, bir vesilesi vardı. Sen diyor ki dünyada cehennemi görmek isteyenler için İstanbul bulunmaz bir şehirdir. Halk karşılıklı pencereden pencereye birbirlerinin ellerini tutabilecekleri kadar yakın olan bu evlerde yangın çıktı mı eşyayı değil canlarını zor kurtarırlardı. Bu evler birbirine abanmadan duramadıkları gibi çoğu şakülünden çıkmış yan yatmış bir haldeydiler. Bu yapılar tamir edilemeyince bu defa direklerle tutturulurdu. Kapılar üstüne de ne akla gelirse öyle nazarlıklar takılırdı. Tabii bu anlattığı devir Osmanlı Devleti'nin artık çökmeye yüz tuttuğu, harpler, sıkıntılar, maddi imkansızlıkların had safhaya geldiği zamanlardır. Eski İstanbul böyle değil. Bu artık o muhteşem medeniyetin son halleri, sekeratül mevtidir. Evet yine Malik Aksel diyor ki eski bir adette evlerin üst katında bir odanın tavanını boş bırakmak, tamamlamamak yahut yarım bırakmaktı. Çünkü tamamlanan eve veya sahibine nazar değer diye inanırlardı. Bu da kafi gelmezdi. Nazara mani olmak, yangına karşı koymak için Hilye-i Şerif levhaları, yangın duaları mutlaka bulundurulurdu. Bunun dışında Mühür-i Süleymanlar, Eshab-ı Kehf levhalarına da yangına karşı asılan levhalardı. Bu yolda türlü türlü tedbirler alınırdı. Fakat tahtada yanma hassası olduktan, hele ateş bacayı sardıktan sonra, takdirde böyle tecelli ettikten sonra elden bir şey gelmezdi. Ateşin çılgınlaştığı bu şehirde suyun tesiri, yangının ancak denize dayanmasıyla mümkün olurdu. Yani bu ateşi ancak deniz durdurabilirdi. Aynı iklim kuşağındaki İtalya'da taş tuğla evler yapılır ve orada tabii sanat eserleri muhafaza edilirdi. Ama bizde İstanbul'da ahşap ev yapıldığı için yangınlar her şeyi silip süpürüyordu. Bugün Topkapı Sarayı olmasaydı ki büyük ölçüde taş binadır, pek çok sanat eserinin muhafaza edilmesi mümkün oldu. Fakat Topkapı Sarayı'nda da birkaç kere yangın çıktı. Ahşap kısımları var. Hele 1574'te bir yangın çıktı. Mutfaklar tamamen hemen hemen yandı. Ondan sonra işte Mimar Sinan burayı daha muhkem bir hale soktu. Sevgili dinleyiciler, dünyada mekan, ahirette iman demişler. Onun için ev insanlar için, hele ecdadımız için küçük bir dünyaydı. Yangından çıkanlar da yine en sonunda Allah'ın evi olan camiye sığınırlardı. Selahattin camileri, yani padişah ailesinin yaptırdığı camiler, büyük camiler, böyle zamanlarda ibadet yeri olmaktan çıkar, halka mesken, sığıntı yeri olurdu. Bazen de bunlar daha yaralarını sarmadan, derlenip toparlanmadan ikinci bir yangın dalgası İstanbul'un bir başka kısmını tehdit ederdi. Eve üstüne olmaz dense de camiler böyle değil. Camiler bir insan ve eşya deposu olurdu. Cami avluları da böyle. Bu yetmez gibi Rumeli bozgunlarından gelen muhacir kafilelerine de camiler sığınak oldu sevgili dinleyiciler. Hatta Balkan Harbi'nden önce de koleralılara karantina yeri olmuştu. Böylece Ayasofya, Sultanahmet ve Şehzadebaşı kordon altına alınmıştı. Evet, yangın yeri sözü neler neler hatırlatmaz insana, ne hayallere yer vermez. O zamanlar yabancı bir gözle Bayazıt'tan Aksaray'a bakıldığı zaman buralar fabrikalar, sanayi bölgesi olarak görülürdü. Halbuki biraz yaklaşınca böyle olmadığı çabuk anlaşılırdı. Yanan yapılardan geriye sadece dimdik ev bacaları kaldığı görülürdü. Yangın arsaları İstanbul'un en tehlikeli yerleriydi. Buralarda sallanan bacalara mı, yoksa buna dikkat edeyim derken açıkta kalan kör kuyulara mı bakmalı? Bu iki tehlike dışında aylarca devam eden yangınlara mahsus boğazı yırtan korkunç bir koku olurdu. Acı, nefes alınmaz bir koku her tarafı sarardı. İstanbul'da yardımlaşmanın, tesanüdün en ehemmiyetlisi yangında görülürdü sevgili dinleyiciler. Harbiye Nezareti mümeyyizlerinden Sakallı Basri Bey, yangın olunca hemen tulumbacı kıyafetini giyer, doğru yangına koşardı. Davut Paşa Mahkemesi reisi de böyleydi. İşini gücünü bırakır, yangında yanıp tutuşanlara yardımı şeref bilirdi. Bu zatın adı da Basri'ydi. Tulumbacılar tulumba sandığıyla hayret edilecek çeviklikte koşarlardı. Bazen un kapanından orta köye yangın söndürmeye giderlerdi. Babali katipleri içinde dahi böyle tulumba ile yangına koşanlar bulunurdu. Fahri olarak, bir hobi olarak. Hani şimdi spor yapıyorlar ya. İstanbul halkının en ehemmiyetli hadiselerinden bir tanesi işte bu yangındı sevgili dinleyiciler. Yangın dendi mi her iş durur, buna çare aranırdı. Çünkü yangın o kadar hızlı ilerlerdi ki yangından mal kaçırmak tabiri bile yangının süratine işaret sayılırdı. İşte bu sebeple sevgili dinleyiciler, tulumbacılık hem şerefli bir iş hem de spor idi. Yenikapı'da, Sandıkburnu'nda tulumbacı kahveleri önlerinde yangına hazır tulumbalar sıralanmıştı. Bu kahvelerde çeşit çeşit tulumbacı resimleri bulunurdu. Evet, eski devirlerde darda kalmanın, buhrana düşmenin, sıkıntıya uğramanın, çaresizliğin son haddine gelenlerin tek yapacağı iş yangın var diye bağırmaktı. Çünkü halk ancak bu sese koşardı. Hırsız var diye bağırılsa o kadar herkes yerinden kıpırdamazdı. Bazı sıkıntılı kimselerin dilinin pelensengi olmuştur. Üzerime varma, şimdi yangın var diye bağırırım. Evet. Hatta bir ara direkler arasında Ferah Tiyatrosu'nda yangın var kantosu çok meşhur olmuştu. Şamram ismindeki bir gayrimüslim bunu söyleyeceği zaman sahne kırmızı bir renk alır. Kendisi de kırmızı renklere bürünürdü. Ellerine ziller takar, şıngır şıngır 3 defa sahneyi dolanır. Göbek ata ata yangın var, yangın var, ben yanıyorum, yetişin adostlar, tutuşuyorum diye aşk ateşiyle tutuştuğunu söylerken seyircileri yakar kavururdu. Evet, yangın var, yangın var diye diye içinde oyun oynadığı Ferah Tiyatrosu da nihayet yandı. Direkler arası da hikaye oldu. Evet, 1920'li yılların başında Garp medeniyetini Türkiye'ye getirmek üzere İstanbul'u işgal eden devletlerin ilk işi romanlara konu olan Türk haremini keşfetmekti sevgili dinleyiciler. Nitekim Çanakkale'de yabancı askerlere vaat edilen de buydu. İstanbul'da uzun aramalardan, taramalardan sonra ismi var, cismi yok haremler bulundu. Bunlardan birisi Üsküdar'da harem iskelesi, diğeri de Topkapı Sarayı'nda harem dairesi. Ancak asıl önemlisi her ikisinde de kadınların bulunmamasıydı. Her ne kadar İstanbul'da bir harem selamlık sözü geçiyorsa da bunun manası Avrupalıların anladığından çok farklıydı. 1921 yılında Cemiyet-i Akvam, o zamanki Birleşmiş Milletler, Cenevre'de toplandı. Ve Romanyalı Vacarescu adında bir kadın yazar Türkiye'de haremlerin teftişini teklif etti. Hatta bir Amerikalı mürahhas da bu işle vazifelendirildi. Bundan maksatları güya buradaki yabancı kadınları harem esaretinden kurtarmaktı. Aslında Türkler harem deyince kadınların bulunduğu yer manasını anlıyorlardı. Evli erkeğin hanımı, erkeklere kapalı kısım, camilerin sütunlu kısmı, harem-i şerif, nihayet padişahların kadınlar dairesi. Avrupalıların asırlar boyu manasını anlamadıkları haremin bu derece tecessüs konusu olacağı kimin aklına gelir? Tılsımlı harem kelimesinden faydalanmayı düşünen Beyoğlu Levantenleri, yani Osmanlı Devleti'ne vaktiyle gelip yerleşmiş olan Fransızlar, İtalyanlar, yani Avrupalı ecnebiler ve Beyoğlu'nda yaşayan ekalliyetler, yabancı tablolarda görüldüğü gibi uydurma harem sahneleri tertiplediler. Bunları oryantal dekorlar kattılar. Tefli zilli yarı çıplak rakkaselerle Avrupalıların gözlerini boyadılar. İşgal kuvvetleri aldandıklarını neden sonra anladılar da istemeye istemeye harem sevdasından el çektiler. Bu defa Türkleri oyalamak için türlü türlü Sodom Gomoreler tuzakları kurdular. Bu bir çeşit Avrupalılaşma oluyordu. Halk Ayvansaraylı çingenelerin, Balatlı Yahudi kızlarının çengi kollarını düğünlerde dahi aramıyordu. Evet, artık Valensiyaların, Ramonaların utla karışık nameleri tahtaboşlardan, cumbalardan yayılmaya başladı. Valis, tango, foxtrot, charleston, rumba, sambalar kapalı yerlerden sokaklara taştı. Vapur seferleri, mehtap eğlenceleri cazbansız, danssız olmamaya başladı. Şehzadebaşı sanki düğün bayram yerine döndü. Burada 4 senelik dünya savaşının tesiri olmakla beraber yabancıların Türkleri milliyet duygusundan, ananelerinden uzaklaşma gayretleri de aşikardı. Bu gerçekten çok cazip bir tuzaktı ve Türkler de bu tuzağa kapıldılar. Böylelikle 1922 yılı sevgili dinleyiciler dans yarışmaları tarihi oldu. Union Française'de 48 saat süren dans yarışmalarında bayılanlar, hastanelere kaldırılanlar günlük gazetelerde okunuyordu. Bunlar hep Avrupalılaşma uğruna yapılan oyunlar oluyordu. Bu arada Hüseyin Rahmi Bey'in Alafrangalığı alaya alan bir romanı, Mürebbi adlı bir romanı neşredildi. İşgal kuvvetleri bu romanı yasakladılar. Şehzadebaşı İmperyal Sineması kız erkek mekteplerin dans yeri oldu. Laleli Yangın yerleri de açık hava dansikleri haline geldi. Koy kalbime elini, kıvır ince belini, kalplere vur bir zımba, rumba da rumba rumba. Evet, rumba o zamanın en meşhur dansı oldu. Erkekler Amerikan ceketleri, aşağıya doğru sivrilen pantolonlar giymeye başladılar. Gençlerdeki zıplama hoplama merakı tiyatrolarda bile görülüyordu. Charleston hızla yayılmaya başladı. İnsanlar değişiyor, yavaş yavaş dışa dönük bir cemiyet doğuyordu. Evet, meşrutiyetin ilanından sonra Selim Sırrı Bey, çok kimse bu ismi bilir, Selim Sırrı Tarcan yani, Medresetül Vaizin ve Medresetül Kudat'ta sarıklı cübbeli talebelere, yani Vaizler Mektebi ve Kadılar Mektebi'ndeki sarıklı cübbeli talebelere spor yaptırmaya başladı. Ama onların kıyaklık kıyafetlerine dokunmadı. Yine o zamanlar kadınlara İsveç cimnastiği yaptırırdı Selim Sırrı Bey, kadınlar da çarşaflı olarak bu cimnastiği yaparlardı. Selim Sırrı Bey İsveç'te bulunmuş, İsveç jimnastiğine meftun olmuş. Memlekete gelince de tek gayesi bu jimnastiği Türkiye'ye yerleştirmek olmuştur. Hatta bu jimnastiği terviş edecek marşlar bile bestelemiştir. Meşhur Dağ Başını Duman Almış marşı işte Selim Sırrı Bey'in bir İsveç marşından adapte ettiği marştır. Selim Sırrı Bey için yapamayacak şey yoktu. O da zamanın dans fiyevrisine tutuldu. Talebelere konferans salonunda polka, mazurka, vals gibi klasik danslar öğretmeye başladı. Talebe talebeyle bazen iskemlelerle dans etmeye başladılar. Bunun mektepte gizli kalmasını tembihliyordu talebelere. O sıralarda mektepte bazı talebeler diğerlerine piyano keman dersleri vermeye başladılar. Arada bir Fransız subayları konferanslar verirlerdi mekteplerde. Talebeler uyumasın diye Selim Sırrı Bey kürsüye yakın otururdu. Kravat takmasını, reverans yapmasını öğretirdi. Bunları bilenlere hep iyi notlar verirdi. Kıyafetine dikkat etmeyen, kravat takmayan, reverans yapmayı bilmeyen kimseler, akıllı ve çalışkan da olsalar onlara kıymet vermez, hatta böylelerini mekteplerden uzaklaştırırdı. Müsamerelerinde tek kadın olarak karısı ve iki yetişkin kızı bulunurdu. Halbuki o tarihlerde mektep hocaları arasında entelektüel kimseler de vardı. Fakat bunların hiçbirisinin karısı, kızı böyle gelip erkeklerin arasında oturmazdı. İşte Selim Sırrı Bey burada bir ilki başlatmıştır. O da bu davranışını ailelerinden uzak kalan gençlerin aile havasına, aile sevgisi havasına sokmak için yaptığını söylerdi. O sıralarda sevgili dinleyiciler, Anadolu hareketi başlamıştı. Milli oyunlara rağbet arttı. Uzun çalışmalardan sonra Selim Sırrı Bey zeybek oyununu ortaya koydu. Zeybek oyunu oynamaya başladı. Fakat bu arada korkunç bir yenilik oldu. Zeybek oyununa ilk defa bir kadın soktu Selim Sırrı Bey. Üstelik zeybek oyununu kızıyla oynamak cesaretini gösterdi. Küçük kızı piyano çalıyor, büyük kızı Selma da zeybek elbisesiyle babasıyla beraber oynuyordu. O zamana kadar hiç rastlanmamış bir hadiseydi. Esmer uzun boylu Selma Hanım, güler yüzlü bir kız, üzerinde bol bir şal var, sıkı bir kuşak, başında madeni paralarla süslü bir başlık. Zamanla öyle oldu ki Aydın'dan çok İstanbul'da zeybek oyunu oynanmaya başladı. Müsamerelerden sonra düğünler de zeybeksiz olmamaya başladı. Hatta tiyatroların kantolar gibi bir numarası da zeybek oyunu oldu. Muallim mektebine konferans vermeye gelen Fransız subaylarına, misafirlere spor gösterişleri arkasından mutlaka zeybek oyunu gösterilirdi. Yabancıların mektep müsamerelerine çağrıldıkları zaman tatbik edilecek musikinin garp musikisi olmasına itina edilirdi. Evet, bir yandan zeybek oynuyorsunuz, bir yandan da onlara garp musikisini çalıyorsunuz. Evet, işte Selim Sırrı Bey'in en büyük merakı buydu sevgili dinleyiciler. Ve Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında artık Osmanlı kültürünün, Osmanlı sosyal hayatının çok farklı bir mecraya girmesinde mühim bir rol oynamıştı. Malik Aksel diyor ki, İstanbul'un iki önemli tarihi meydanı vardır. Biri Sultanahmet Meydanı, öteki Bayezid Meydanı'dır. Bayezid Meydanı'nın mühim bir yanı da her çeşit merasimlerin, fener alaylarının buradan başlamış olmasıydı. Harbiye nezaretinden sonra Bayezid Meydanı'ndan, oradan da alaylar divan yoluna geçerlerdi. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer Harbiye Nezareti'ydi. Yani Genelkurmay Başkanlığı. Bu meydanın batı kısmı veznecilerdir. Keçecizade Fuat Paşa konağının bulunduğu yerde altın ve gümüş sikkeler tartılırdı. Ayrıca emekli maaşlarının alındığı, altına çevrildiği bir çarşıydı burası. Bayezid Medresesi'nde olduğu gibi burada da arzuhalciler sıralanmışlardı. Fuat Paşa konağı maliye nezareti iken bu binaların sonunda Bayezid Üçliyesi bulunurdu. Müdürü Dürrü Sencide yazarı Safranbolulu Hasan Hilmi Bey'di. Daima redingot giyerdi, uzun boylu, kınalı sakallı, gayet de dindar bir adamdı. Gümüşhanevi tekkesine mensuptu. Bir gün o günün tabiriyle, o vaktin tabiriyle muallimi evvel, yani baş muallim Hüseyin Efendi, elinde bir liste olduğu halde sınıfa girdi. Kürsüye çıktı, talebelerin babalarının adlarını, okuma yazma bilip bilmediklerini sordu. Bunları önündeki uzun kağıda kaydetti. Talebeler birer birer suallere cevap verdikten sonra sıra 41 numaralı Muzaffer'e geldi. "Söyle bakalım Muzaffer Efendi, babanın adı nedir?" diye sordu. "Saffet efendim," dedi. "Okuması yazması var mı?" diye sorunca, "Okuması yok, yazması var efendim," dedi. Muallim evvel Hüsnü Efendi yanlışı düzeltti. "Heh, okuması var, yazması var," diye yazdı. Muzaffer Efendi bir daha ayağa kalktı. "Efendim ben öyle söylemedim. Okuması yok, yazması var dedim. Siz yanlış yazdınız," dedi. Hüsnü Efendi bu sefer "İnnallâhe mâ as-sâbirîn" diye kendi kendine söylenmeye başladı. Muzaffer Efendi "Ben yalan söylemiyorum efendim," dedi. Sonra muallim evvel Hüsnü Efendi adam akıllı bunalmış halde çıkışır gibi, "Peki söyle bakalım," dedi. "Babanın mesleği nedir?" "Hattat efendim," dedi. Hüsnü Efendi hışmı ile bu talebenin üzerine yürüdü. Suratına olanca gücüyle şırak diye bir tokat aşk etti. "Seni mendebur seni, seni ahmak seni, yıkıl karşımdan git," diye bağırdı. Bu sözler üzerine sınıfta bir curcunadır koptu. Kahkahalar, zıplamalar, Muzaffer Efendi ile alay etmeler, inceli kalınlı sesler. Bu sırada gürültüler bıçak gibi birden kesildi. Tiz bir ses "Bak!" diye bağırdı. O zamanlar sınıf mümessili kapıda durur, hoca gelince "Bak!" diye bağırır, bütün sınıf ayağa kalkardı. Talebe rap diye ayağa kalktı, hazır ol vaziyeti aldı. İçeri müdür girdi. Hüseyin Efendi sıkılgan bir tavırla müdürün kulağına bir şeyler söyledi. Sınıf dikkat kesildi, çıt yok. Müdürün çatık kaşları yumuşadı, hatta belli belirsiz gülümsedi. Talebe de mıknatıslanmış gibi gözlerini müdürden ayırmıyordu. Hasan Hilmi Bey, müdür, kürsüye dirseğini dayayarak bir ara durakladı, sakalını avucuna aldı. Çünkü mühim bir şey anlatacağı zaman hep böyle yapardı. "Efendiler," dedi. "Arkadaşınız Muzaffer Efendi, hocanıza iyi anlatamadı. Size ben anlatayım. Muzaffer'in babası hattattır. Dükkanı da mektebimizin karşısında, Hattatlar Çarşısı'ndadır. Yazı yazmasını bilir ama okumasını bilmez. Nasıl olur diyeceksiniz, anlatayım. Önce okuma sonra yazma gelir. Ama burada iş değişiyor. Hattatların iğnelerle delinmiş yazı kalıpları vardır. Bu kalıbın altına temiz bir kağıt konur. Üstteki noktalanmış kağıda tülbent içinde kömür tozu silkelenir. Bu tozlar nokta halinde alttaki kağıda geçer ve nokta araları mürekkeple doldurulur. Yahut boya yaldızla kapatılır. Yazı ortaya çıkar. Bunun için okuma bilmeye lüzum yoktur. Kitaplarda görülen minyatürler de böyle kopya edilir, tesiplerdi. Tabii böyle yazılan yazıdan birçok yanlışlar çıkar. Eski evlerin saçaklarında maşallah, ya hafız, tebarekallah, ya malikel mülk gibi çok yazılar vardır. Bunların çoğunu böyle hattatlar yazardı. Onun için halk arasında hattatlar yazmaktan okumaya fırsat bulamamış derler. Sebebi bu, anladınız mı? Bunun için, bunları yazmak için okumaya bilmek gerekmez, dedi. Muzaffer Efendi bir yandan yediği tokadın acısıyla yanağını tutarken bir yandan da müdürü tasdik eder gibi bir hal almıştı. Başını sallıyor. Yani gözleri de muallim evvel Hüsnü Efendi'ye bakıyordu. Haklı değil miyim gibi bir tavır takınıyordu. Bir vakitler İstanbul'da matbaa yokken bir hattat ordusu vardı. Okunması güç yazıları bu hattatlar düzgün yazıya çevirirlerdi. Aynı hattatlar bu yazılardaki hataları efendim hattatın kabahatıymış gibi gösterirlerdi. Onun için hattatlar için önemli olan yazının güzelliği, tenasübüydü. Doğru olup olmamasına hattatlar fazla dikkat etmezlerdi. Nokta ve hattın sükutuyla yazı olmak sakat, diyor. Yani bir noktanın veya bir yazının düşmesiyle yazı tamamen farklı manalara gider. Hatta Eski büyük hattatlarımızdan biri Mehmet Esat Efendi varmış. Yesari Mehmet Esat Efendi gençliğinde yazı dersi almak üzere Şeyhülislam ve Hattat Velidettin Efendi'ye gitmiş. Velidettin Efendi bakmış, ders almak isteyen gence sağ kolu inmeli. Sol yanı da pek sağlam değil. Ne desin? Kırmak istememiş. Yesari Dedezade Mehmet Efendi'ye göndermiş. Az zaman sonra bu talebe çok büyük bir talik yazı üstadı olmuş. Bunun yazılarını gören Şeyhülislam Velidettin Efendi şaşırmış, parmağı ağzında kalmış. İlk söz olarak ağzından şu kelimeler dökülmüş: Cenab-ı Hak bizim gururumuzu kırmak için bu sakat genci karşımıza çıkardı. Böylece üzüntüsünü belli etmiş. Hattatların hattatıdır Mehmet Yesari. Yazısının güzelliği namına hiçbir fedakarlıktan çekinmezdi. İstifi, tenasübü bozacak bir noktayı hemen bir harfi ortadan kaldırırdı. Evet, bu inceliği düşünemeyenler Hattat'ın cahilliğini belirtmede fırsat elde etmiş olurlar. Bununla beraber okuması olmayan hattatlar gibi okuması olmayan şairler de vardı. Bu şairler irticalen şiirler söylerler, muammalar çözerler, atışmalar yaparlardı. Semai kahvelerinde kulaktan dolma, ustadan destur almış okuması yazması olmayan nice şairler vardı. Okuma yazma bilmeyen meddahlar, orta oyuncular, kara gözcüler, hele nota bilmeyen hanendeler, sazendeler pek çoktu. Çemberlitaş'ta, tavuk pazarında okuması olmayan şairler, okumuş tahsil görmüşlerden daha kolay şiir söylerlerdi. Nitekim bazı hattatlar da çıraklıklarında boş yazı kalıplarını doldurdukları için yazı öğrenmeden yazı yazarlardı. Bu hattatların dükkanlarında bilhassa Ramazan aylarında yazma basma kitaplar da satılırdı sevgili dinleyiciler. Mesela En'am-ı Şerifler, böyle duaların tertip edildiği, Hilye-i Şerifler, Hazreti Peygamber'in hususiyetlerinin tasvir edildiği, efendim tabirnameler, vefkler, Ümmü Sübyan duaları, Mercan duaları, Yasin-i Şerifler, Hatim duaları, imsakiyeler, ayrıca hokkalar, divitler, kamış kalemler, likalar, mürekkepler hep bunların dükkanlarında satılırdı. Mürekkepçiler, kağıtçılar da Hattatlar Çarşısı'nın bitişiğindeydi. Burada elle yapılmış aherli kağıtlar satılırdı. Bunlara yazı yazıldıktan sonra silinir, tekrar yazılırdı. Bugünkü askeri tıbbiyenin kapısı yanında acem gömlekli, başı papaklı Azeri kitapçı Kambera'nın dükkanı vardı. Talebe yazı meşklerini bu dükkandan alırdı. Bunlar hazır taş baskısı meşklerdi. İçi doldurulur, Hüsnühat hocasına gösterilirdi. Bir de daha büyük talebeler için sahifeleri enine olan 6 türlü yazıyı gösteren meşkler vardı. Efendim, bu Hattatlar Çarşısı'nın karşısında Fuat Paşa konağının altında yazıcılar, arz-ı halciler bulunur. Bunlar da yazı işleriyle meşgul olur. Bunları da uzunca anlatmak lazım. Anlatıyor Malik Aksel. Fakat ne yazık ki programımızın da müddeti sona ermiş. İsterseniz bu arz-ı hacilerin halini bir başka programa tehir edelim ve bir başka programda buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.